Ayrım 12.
Ancak dışarıdan bakıldığında bunlar etkili olur ve amaç da zaten budur. Bu nedenle Chamfort çok sevimli bir anlatımla şöyle söylüyor. Toplum, çevre, salonlar, dünya denilen şey sefil bir tiyatro oyunudur. İlgi çekmeyen yalnızca makineler, kostümler ve dekorlar sayesinde biraz tutunan kötü bir operadır. Bunun gibi akademiler ve felsefe kürsüleri de bilgeliğin tabelası, salt dış görünüşüdürler. Ama o da çoğu zaman gelmeyeceğini bildirmiştir ve bütünüyle başka bir yerde bulunabilir. Çan sesleri, rahip kostümleri, dindar tavırlar ve garip davranışlar da ibadetin tabelası, dış görünüşüdürler. Ve bunun gibi. Böylece dünyadaki hemen her şeyin içi boş fındıklar olduğu söylenebilir. Yemiş nadiren vardır ve daha da nadiren kabuğun içindedir. Bütünüyle başka yerlerde aranmalıdır ve çoğu zaman salt rastlantı ile bulunur. 2. Bir insanın durumunu mutluluğuna göre değerlendirmek isteniyorsa, onu hoşnut edenin değil, canını sıkanın ne olduğunu sormak gerekir. Çünkü bu ikincisi kendi başına ne denli azsa, insan da o denli mutludur. Çünkü bir esenlik durumu ayrıntılara karşı duyarlı olmayı da içerir. Mutsuzken ayrıntıları duyumsamayız bile. 3. İnsan yaşamının mutluluğunu, yaşamın çok sayıda gerekliliği yüzünden geniş bir temel üzerinde inşa etmekten kaçınmalıdır. Çünkü böyle geniş bir temel üzerinde durursa, çok sayıda kazaya olanak tanıyacağı için kolaylıkla çökebilir ve bu kazalar da hiç eksik olmazlar. Demek ki mutluluğumuzun binası, bu bakımdan en geniş temelde en sağlam duran tüm öteki binaların tersine bir davranış gösterir. Bu yüzden büyük mutsuzluktan kaçınmanın en güvenli yolu, istemlerini her türden olanağına oranla olabildiğince düşük tutmaktır. Genel olarak en büyük ve en sık rastlanan budalalıklardan birisi, nasıl bir yaşam sürülürse sürülsün, büyük işlere kalkışmaktır. Bu işlerde en önce bütün ve eksiksiz bir insan yaşama hesaba katılır. Oysa buna çok az kişi ulaşır. Sonra bu denli uzun yaşansa bile yapılan planlar kısa erimli kalır. Çünkü uygulamaları daima sanıldığından daha çok zaman gerektirir. Ayrıca bu tür işler tüm insani olaylar gibi başarısızlıklarla, engellerle o denli çok karşılaşırlar ki çok nadiren sonuca ulaştırılırlar. Sonunda her şeye ulaşıldığında da zamanın bizde yarattığı değişiklikler hesaba katılmamış ve dikkate alınmamışlardır. Yani ne başarının ne de hazzın yeteneklerimizi yaşamımız boyunca korumadıkları düşünülmemiştir. Çoğunlukla sonunda ulaşıldığında artık bize uygun olmayan işler üzerinde çalışmamızın nedeni budur. Bir yapıtın ön çalışmalarıyla yıllarımızı harcamış, bu arada bu yapıtı gerçekleştirecek gücümüzü farkına varmadan yitirmiş oluruz. Bu yüzden bu kadar uzun bir çabayla ve birçok tehlike sonunda elde edilen zenginliğin tadını artık çıkaramayışımız ve başkaları için çalışmış oluşumuz sık görülen bir durumdur. Ya da yıllar boyunca çalışıp çabalayarak elde ettiğimiz bir görevi artık yerine getiremeyecek durumdayızdır. Olaylar bizim için geç kalmıştır. Ya da tersine başarılar ya da üretimler söz konusu olduklarında biz olaylar için geç kalmışızdır. Zamanın beğenisi değişmiştir. Konularla ilgilenmeyen yeni bir kuşak yetişmiştir. Ötekiler kestirmeden giderek bizden önce varmışlardır ve bunun gibi. Horatius aşağıdaki dizeleri yazarken tam da bunları düşünüyor. Neden yorarsın zayıf ruhunu sonu gelmez planlarla? Sık rastlanan bu yanlış davranışın nedeni, gönül gözünün kaçınılmaz optik yanılgısıdır. Onunla başlangıç noktasından baktığımızda yaşam sonsuz ama yolun sonundan geriye doğru baktığımızda ise çok kısa görünür. Elbette onun da bir iyi yönü vardır. Çünkü gönül gözü olmasaydı büyük şeylerin ortaya çıkması zordu. Ama genel olarak yaşamımızda bir dağ gezgininin karşılaştığı durumla karşılaşırız. Gezgin yolunda ilerledikçe nesneler uzaktan görüldüklerinden farklı biçimlere bürünürler ve onlara yakınlaştıkça adeta değişirler. Özellikle arzularımızda durum böyledir. Çoğu kez aradığımızdan bütünüyle başkasını, hatta daha iyisini buluruz. Aradığımız şey de çoğu kez bizim başlangıçta boş yere koyulduğumuz yolun götürdüğünden bütünüyle başka bir yerdedir. Özellikle hazzı, mutluluğu, neşeyi aradığımız yerde Onların yerine ders, kavrayış ve bilgi, geçici ve görünüşteki bir mülkün yerine kalıcı sahici bir mülk buluruz. Wilhelm Meister da alttan alta işleyen ve onu entelektüel ve böylelikle tüm ötekilerden, hatta Walter Scott'inkinden bile daha yüksek türden bir roman yapan temel düşünce de budur. Öteki romanların hepsi de salt etik bir yaklaşım içindedirler. Yani insan doğasını salt istenç yönünden ele alırlar. Sihirli Flüt'te bu grotesk ama önemli, çok anlamlı hiyeroglifte de aynı temel düşünce, tiyatro dekorlarındaki gibi büyük ve kaba hatlarla simgelenmiştir. Hatta sonuç bölümünde Tamino, Tamina'ya sahip olma arzusu içinde geri getirildiğinde, onun yerine yalnızca bilgelik tapınağında kutsanmayı isteyip, bunu elde ettiğinde bu düşünce tamamlanmış olur. Buna karşılık Tamino'nun zorunlu karşıtı Papageno'ya, Papagenas'ını almak düşer. Seçkin ve soylu insanlar yazgının o dersini hemen kavrarlar ve bu derse onu almayı açık bir biçimde şükranla boyun eğerler. Dünyada çok ders bulunduğunu ama mutluluğun olmadığını görürler. Bundan sonra umutların yerine kavrayışlarını koymaya alışırlar ve bundan hoşnut olurlar ve sonunda Petrarca gibi konuşurlar. Öğrenmekten başka bir mutluluk duyumsamıyorum. Hatta böylelikle arzularının ve çabalarının peşinden bir ölçüde sadece görünüşte ve eğlence olsun diye gittikleri ama ciddi iç dünyalarında yalnızca öğrenmeyi bekledikleri de olur. Bu anlamda bizim de sadece altın ararken barutu, porseleni, ilaçları ve hatta doğa yasalarını bulan simyacılara benzer bir durumda olduğumuz söylenebilir. Kendimize yönelik davranışımız. 4. Nasıl ki bir binanın yapılanmasına yardım eden bir işçi bütünün planını bilmiyor ya da her zaman elinin altında bulunduramıyorsa, bir insanın da yaşamının tek tek günlerini ve saatlerini geçirirken yaşamının akışına ve karakterinin tümüne ilişkin durumu aynıdır. Bu yaşam nedenli önemli, planlı ve kişiye özgü ise, bunun küçültülmüş planının ara sıra insanın gözünün önünde bulunması da o denli gerekli ve yararlıdır. Gerçi kendini bilmekte küçük bir başlangıç yapmıştır. Yani başlıca, genel olarak ve her şeyden önce her şeyi değiştirmek istediğini, yani mutluluk için neyin en önemli olduğunu ve ondan sonra neyin ikinci, üçüncü sıraya aldığını biliyordur. Ayrıca bir bütün olarak mesleğinin, rolünün ve dünya ile ilişkisinin ne olduğunu biliyordur. Bunlar önemli ve muazzam iseler, yaşamın küçültülmüş ölçekteki planına bakmak da onu başka herhangi bir şeyden daha çok güçlendirecek, doğrultacak, ayakta tutacak ve eylemliliğe yüreklendirecek ve yanlış yollardan uzaklaştıracaktır. Tıpkı gezginin bir zirveye vardığında geride bıraktığı yolu tüm kıvrımları ve dönemeçleriyle, bağlantılarıyla kuş bakışı görüp öğrenmesi gibi, biz de eylemlerimizin, başarılarımızın ve yapıtlarımızın arasındaki gerçek bağıntıyı ancak yaşamamızın bir döneminin ya da bütününün sonuna geldiğimizde kurarız. Çünkü yaşamın içinde olduğumuz sürece hep karakterimizin sabit özelliklerine göre güdülerin etkisi altında her an sadece o an bize doğru ve uygun görüneni yaparak, yani hep zorunluluk içinde eylemde bulunuruz. Bu arada neyin ortaya çıktığını ancak başarılı sonuç gösterir. Bunun nasıl ve ne yüzden olduğu bağlama bakılarak anlaşılır. Bu yüzden en büyük eylemleri gerçekleştirirken ya da ölümsüz yapıtlar yaratırken bunların böyle olduklarının bilincinde değilizdir. Tersine o anki amaçlarımıza uygun, o anki niyetlerimize denk, yani o anda doğru olduklarını biliriz. Ama daha sonra bütünün içinde, kendi bağlamı içinde bizim tüm karakterimiz ve yeteneğimiz ışıldayarak öne çıkar. Ve sonra çoğu kez tekil durumlara bakarak nasıl da sanki bir ilham gelmiş gibi dehamızın rehberliğinde binbir yanlış yol içinden biricik doğru yolu seçmiş olduğumuzu görürüz. Tüm bunlar kuramsal konular için olduğu kadar pratik konular içinde ve karşıt anlamda kötü ve yanlış yapılmış durumlar içinde geçerlidir. 5. Yaşam bilgeliğinin önemli bir noktası, biri diğerine zarar vermesin diye dikkatimizi biraz bugüne biraz da geleceğe yöneltişimiz arasındaki orantının doğruluğuna dayanır. Çoğu kimse fazlasıyla bugünde yaşar. Bunlar düşüncesizdirler. Bazıları da fazlasıyla gelecekte yaşarlar. Bunlar da korkaklar ve endişelilerdir. Bir kimsenin doğru ölçüyü tutturduğu ender görülür. Çabalama ve umut etme yoluyla yalnızca gelecekte yaşayanlar, hep ileriye bakanlar ve her şeyden önce hakiki mutluluğu getirecekleri düşünülen gelecek olaylar karşısında sabırsızlıkla acele edenler, ama bu arada bugüne dikkat etmeyen ve onu tatmadan geçip gitmesine izin verenler, çok kurnaz şehirlerine karşın İtalya'daki kafalarına bağlanmış bir sopaya bir demet ot asılan ve bu yüzden hep önlerine bakan ve bu ot demetine ulaşmayı umut ederek adımlarını sıklaştıran eşeklere benzerler. Çünkü sürekli sadece anlık yaşamakla bütün yaşamları konusunda ölünceye de kendi kendilerini aldatırlar. Yani planlarla ve kaygılarla sadece ve sonsuza dek gelecekle meşgul olmak yerine ya da kendimizi geçmişe özleme adamak yerine tek gerçeğin ve tek kesin olanın bugün olduğunu asla unutmamalıyız. Buna karşılık gelecek hemen hemen her zaman onu tasarladığımızdan başka türlüdür. Geçmiş de başka türlüydü ve her ikisinin de bir bütün olarak bizim zannettiğimizle çok az ilgisi vardır. Çünkü nesneleri gözde küçülten uzaklık onları düşüncede büyütür. Biricik doğru ve gerçek olan şimdiki zamandır. Bu gerçek olarak doldurulan zamandır ve varoluşumuz sadece bu zamanda yer alır. Bu yüzden bu zamanı daima neşeli bir karşılamaya değer görmeli ve bunun sonucunda katlanılır ve dolaysız aksiliklerden ya da acılardan bağımsız her saatinin tadını olduğu gibi çıkarmalı. Yani onu geçmişteki yanlış umutlar hakkında surat asarak ya da gelecek için kaygılanarak berbat etmemeliyiz. Çünkü mevcut iyi bir saati kendinden uzaklaştırmak ya da geçmişe yönelik hoşnutsuzluk ya da gelecek olana yönelik kaygı yüzünden bu saati bile bile mahvetmek budalalıktır. Kaygıya ve hatta pişmanlığa da kendi zamanları ayrılmalıdır. Olup biten hakkında şöyle düşünülmelidir. Ama bizi ne kadar üzerse de onu oluruna bırakmak isteriz. Ve bize ne kadar zor gelirse de yüreğimizdeki sıkıntıyı dağıtırız. Ve gelecek olan hakkında da şöyle. Ve bu tanrıların kucağında yatıyor. Buna karşılık bugün hakkında her bir günü özel bir yaşam olarak gör. Seneca ve bu biricik gerçek zamanı olabildiğince hoş kılmak gerekir. Gelecek kötülüklerden ancak kesin olanlar ve ortaya çıkma zamanı belli olanlar bizi huzursuz kılabilirler. Bunların sayısı da çok azdır. Çünkü kötülükler ya sadece mümkündürler, en fazla olasıdırlar ya da zaten kesindirler. Ancak ortaya çıkma zamanları bütünüyle belirsizdir. Bu iki tür kötülüğü düşünmeye başlarsak artık bir saniye bile huzur içinde olamayız. Demek ki yaşamımızın huzurunu kesin olmayan ya da belirsiz kötülüklerle bozmamak için onlara hiç gelmeyeceklermiş gibi görmeye alışmalıyız. Kesin olanların da hemen gelmeyeceklerini düşünmeliyiz. Gel gelelim, korku bir kimseyi ne kadar rahat bırakırsa, arzular, hırslar ve istekler de onu o ölçüde huzursuz ederler. Goethe'nin çok sevilen şarkısı, "Ben davamı hiçliğe yerleştirdim." Aslında insanın olası tüm isteklerinden kurtulup, çıplak, yalın, varoluşa geri döndüğünde, insan mutluluğunun temelini oluşturan zihinsel huzura ulaşacağını, bu yüzden şimdiki zamanın ve böylelikle tüm yaşamın keyfini çıkarmaya bakmak gerektiğini anlatır. Aynı amaçla bugünkü günün yalnızca bir kez geldiğini ve bir daha asla gelemeyeceğini sürekli aklımızda bulundurmalıyız. Oysa bugünün yarın yeniden geleceği kuruntusuna kapılırız. Ne var ki yarın bir başka gündür ve o da yalnızca bir kez gelir. Ama her günün yaşamın bütünleyici ve bu yüzden yeri doldurulamaz bir parçası olduğunu unuturuz. Ve daha çok yaşamın içinde bir günün bireyin temel kavramda içerildiği gibi içerildiğini düşünürüz. Hastalıklarda ya da kederlerde belleğimizin acısız ve yoksunluksuz saatleri sonsuz derecede kıskanılmaya değer bir şey olarak, yitik bir cennet olarak, unutulmuş bir dost olarak özlediğinin bilincini iyi ve sağlıklı günlerde de korursak, şimdiki zamanın değerini daha iyi anlar ve onu daha iyi yaşarız. Ama güzel günlerimizi farkında olmadan yaşarız. Ancak kötü günler geri geldiğinde güzel günleri yeniden isteriz. Binlerce neşeli, hoş saati asık suratla tadını çıkarmadan geçiririz ve daha sonra sıkıntılı zamanlarımızda boşuna bir özlemle o günleri ararız. Bunun yerine katlanılabilir olan her şimdiki anın ve geçip gitmesine kayıtsızca göz yumduğumuz ve üstelik bir de sabırsızca ertelediğimiz gündelik olayların bile değerini bilmeli. Tam da şimdiki anı, geçmişin sahnesine geçtiği bu andan itibaren ölümsüzlüğün ışığıyla ışıldayarak bellek tarafından korunacağını ve günün birinde özellikle kötü bir zamanda belleğin perdeyi araladığı sırada en candan özlemimizin nesnesi olarak ortaya çıkacağını hiç unutmamalıyız. 6. Her türlü sınırlandırma mutlu eder. Görüş, etkime ve dokunma ufuklarımız ne denli dar iseler, o denli mutluyuzdur. Ne denli geniş iseler, kendimizi o denli sıkıntılı ya da endişeli duyumsarız. Çünkü bu ufuklarla birlikte sorunlar, arzular ve korkular da büyür. Bu yüzden körler bile bize önsel olarak görünmesi gerektiği denli mutsuz değildirler. Yüz hatlarındaki yumuşak, neşeli dinginlik bunu kanıtlar. Yaşamın ikinci yarısının birincisinden daha üzüntülü geçmesi de bir ölçüde bu kurala dayanır. Çünkü yaşamın akışı içinde amaçlarımızın ve ilişkilerimizin ufku giderek genişler. Çocukluğumuzda bu ufuk en yakın çevreyle ve en dar ilişkilerle sınırlıdır. Gençlik yaşlarında önemli ölçüde daha geniştir. Ergenlik çağında tüm yaşamımızı kapsar. Çoğun en uzak ilişkilere, devletlere ve halklara dek uzanır. Yaşlılık çağımızda ise çocuklarımız ve torunlarımızı kapsar. Buna karşılık her tür sınırlama, hatta zihinsel sınırlamalar da mutluluğumuz için yararlıdır. Çünkü istenç ne denli az heyecanlanırsa o denli az acı çekeriz. Ve acıların pozitif, mutluluğun ise salt negatif olduğunu biliyoruz. Etki sahasının sınırlılığı istenci heyecanlanması için gereken dış nedenlerden yoksun bırakır. Ancak zihnin sınırlanmasının sayısız acının doğrudan kaynağını oluşturan can sıkıntısına yol açması gibi bir dezavantajı vardır. Can sıkıntısına dağıtmak için her türlü yola, topluluk içinde olmaya, lükse, kumara, içkiye ve bunun gibi başvurulur. Ancak bunlar her türden zararı, yıkımı ve mutluluğu getirirler. Boş zamanda huzur içinde olmak tehlikelidir. Buna karşılık insan mutluluğunun dışsal sınırlandırılmasının varabildiği yere kadar o denli yararlı, hatta zorunlu olduğu, mutlu insanları betimleyen biricik şiir türünün, idilin, o insanları sürekli ve esas olarak son derece sınırlı bir konumda ve çevrede serimlemesinde de görülebilir. Gündelik yaşam olaylarını konu edinen resimlerden hoşlanmamızın temelinde de aynı neden yatmaktadır. Buna göre ilişkilerimizin olabildiğince basit olması ve hatta yaşam tarzımızın can sıkıntısına yol açmayacak ölçüde tek biçimliliği bizi mutlu kılacaktır. Çünkü yaşamın kendisini ve bunun sonucunda yaşamın en önemli yükünü de en az duyumsamamızı sağlayacaktır. Yaşam dalgasız ve girdapsız bir dere gibi akıp geçecektir. Esenliğimiz ve kaderimiz son tahlilde bilincimizin neyle dolu ve neyle uğraşıyor olduğuna bağlıdır. Şimdi burada her türlü arı zihinsel uğraş, buna yatkın bir zihne, başarılı ve başarısızlık arasında sürekli gidip gelen üzüntüler ve zahmetlerle dolu gerçek yaşamdan daha çok yarar getirecektir. Elbette bunun için zihinsel yeteneklerin ağır basması gereklidir. Bundan sonra dışarıya yönelik yaşamanın düşünsel çalışmamızı nasıl dağıttığını ve saptırdığını ve zihnimizi bu çalışma için gerekli olan dinginlikten ve yoğunlaşmadan nasıl uzaklaştırdığını anımsatmak gerekir. Öte yandan sürekli zihinsel çalışmada gerçek yaşamın uğraşları ve koşuşturmacaları arasında bizi az ya da çok yeteneksiz kılar. Bu yüzden bir biçimde enerjik pratik çalışma gerektiren koşullar ortaya çıktığında zihinsel çalışmaya bir süre ara vermek tavsiye edilir. 8. Kusursuz bir ağırbaşlılık içinde yaşamak ve kendi deneyiminden bu deneyimin içerdiği tüm dersleri çıkarmak için sık sık durup düşünmek ve yaşanılanları, yapılanları ve deneyimlenenleri, bu arada duyumsananları yeniden gözden geçirmek, eski yargılarını şimdikiyle, tasarı ve çabalarını bunların başarısıyla ve doyurulmasıyla karşılaştırmak gerekir. Bu deneyimin herkese okuduğu metnin yinelenmesidir. İnsanın kendi deneyimi de bir metin olarak görülebilir. Üzerinde düşünmek ve bilgiler de bunun yorumudurlar. Az deneyim üzerinde çok düşünme ve çok bilgi, sayfalarında 2 satır metin ve 40 satır yorum bulunan yayınlara benzer. çok deneyim karşısında az düşünmek ve az bilgi sahibi olmak, birçok şeyin anlaşılmamasına neden olan dipnot içermeyen bipontin baskılarına benzer. Bipontin baskıları eski Yunan ve Roma klasiklerinin 1779'da Bipontium'da yayınlanmaya başlayan baskılarıdır. Pitagoras'ın akşamları uyumadan önce o gün neler yapıldığının gözden geçirilmesi kuralı da buradaki öneriyi hedeflemektedir. İşlerin ya da eğlencelerin gürültüsü patırtısı içinde, geçmişinin üzerinde yeniden düşünmeden yaşayan, yaşamını sürekli geçirmeye bakan biri, net ağırbaşlılığını yitirmiştir. Ruh hali bir kaosa dönüşür ve düşüncelerinde belirli bir karmaşıklık görülür. Bu da konuşmalarının kopuk kopuk, bölük pörçük, adeta incecik doğranmış gibi olmasına yol açar. Dışsal huzursuzluk, etkilerin çokluğu nedenli büyükse ve zihnin içsel etkinliği nedenli azsa, bu durumla o denli daha çok karşılaşılır. Uzun bir süre sonra bizi etkileyen koşullar ve olaylar geçtikten sonra, o sıralar bunların bizde doğurdukları ruh halini ve duyguyu geri çağıramayacağımızı ve yineleyemeyeceğimizi de burada söylemek gerekir. Ama elbette o sıralar bunların etkisiyle söylediğimiz sözleri anımsayabiliriz. Ama bu sözler o ruh hali ve duyguların sonucu, anlatımı ve ölçütüdürler. Bu yüzden bellek bu gibi düşünmeye değer ya da benzer zaman dilimlerini özenle saklamalıdır. Bu yüzden günceler yararlıdır. 9. Kendi kendine yetmek, kendi kendisi için her şey olmak ve tüm varlığımı kendimde taşıyorum diyebilmek elbette mutluluğumuz için en yararlı özelliktir. Aristoteles'in "Mutluluk yetinmeyi bilenlerindir" sözünün çok sık yinelenemeyişi bu yüzdendir. Chamfort'un bu makalenin başına koyduğum cümlesinde son derece seçkin bir anlatımla dile gelen de aynı düşüncedir. Çünkü hem insan belli bir kesinlikle kendinden başka kimseye güvenemez ve hem de toplumun beraberinde getirdiği sıkıntılar ve dezavantajlar, tehlike ve can sıkıntısı ölçüsüzdür ve kaçınılmazdır. Mutluluğa ulaşmak için büyük bir çevrede zevk ve sefa içinde yaşamaktan daha yanlış bir yol yoktur. Çünkü bu yol sefil varlığımızı zevk, haz ve eğlencenin bir sonucuna dönüştürür. Bu durumda hayal kırıklığı da eksik olamaz. Birbirine karşılıklı yalan söylemek de bu yaşama zorunlu olarak eşlik eder. Bedenimiz nasıl giysilerle örtülüyse, zihnimiz de yalanlarla örtülüdür. Konuşmalarımız, edimlerimiz, tüm varlığımız yalancıdır. Ancak bu örtünün içinden geçerek ara sıra gerçek zihniyetimize ulaşılabilir, tıpkı bedenimizin biçimine giysilerin ardında ulaşılması gibi.